Güne bakan. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyun'dan köşemiz var. Tuna'ya yazılan şiirlerle başlayan yolculuğumuzda araya romanlar girdi. Halide Alptekin'in yazdığı Ağlama Tuna'yla Selma Fındıklı'nın yazdığı Gözüm Yaşı Tuna Selidir isimli hikayeleri, romanları paylaştık. Şimdi de Tuna Boyun'da yazılmış destanları konuşacağız bugün. Bu destanlar ya türküler gibi ayrılık kokuyor ya da yiğitlik makamında oturuyor. Bu destan Deli Mehmet'in destanı, Kuru Kadın'ın, Serden Geçtiler'in, Akıncılar'ın, Gaziyani Rum'un destanı. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikte olacak Tuna Boyun'dan köşemizde ve bu destanı paylaşacağız. İkinci bölümümüzde Söz Uçar köşemizde günlük yaşamda unutmaya başladığımız davranışları farklı örneklerle anlatan, hayatın doğru bilinen klişelerini latif bir üslupla irdeleyen, para ve çıkar merkezli bir dünyaya karşılık, iyilik ve erdem merkezli bir dünyanın mümkün olabileceğini anlatan Yarigar kitabını konuşacağız bugün. Eğitimci yazar Sait Köşk bizlerle birlikte olacak telefon hattımızın diğer ucunda ve kitabı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Kimse seni benim sevdiğim kadar sevemez, kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan bu dünya neye yarar? Her an seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her an seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. dalgalarına bakma. Bir gün beni unutup başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni sensiz bırakma. Her an seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her an seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her an seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her an seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil.
Tuna boyunda. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Tuna Boyundan köşemizle sizlerle birlikteliğimiz başladı. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Tuna'ya yazılan şiirlerle başladık yolculuğumuza. Araya romanlar girdi dediğimiz gibi. Bugün de aslında bir hikaye, bir destanı konuşacağız değerli hocamızla. Şiirler, romanlar, hikayeler, destanlar. Hocam, Tuna'ya ne kadar çok edebi eser yazılmış. Demek ki ne kadar önem verilmiş ki edebi eserlerin her bir alanında Tuna'ya yazılan bir yazı, bir nazım, bir dizi görüyoruz, öyle değil mi?
Kesinlikle aynı. Dediğiniz aynen katılıyorum. Gerçekten Tuna ile birlikte, Tuna bir sembol burada. Bir nehire duyulan bir özlem söz konusu değil. Yani Tuna sen bizdesin, biz sendeyiz diyor ya Yahya Kemal. Bunu söylerken Balkanlarla alakalı Tuna için de aynı şey geçerli. Burada Tuna'nın bizim olması olmamasından ziyade bu Tuna'nın bir sembol olduğu, bir imge olduğu, bir Tuna ile birlikte Tuna boyunda kurduğumuz medeniyette duyulan bir özlem. Çünkü imparatorluk, çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Bakın, Serez'de Osmanlı'nın darphanesi var. Serez'de yahu. Ohri'de Osmanlı'nın darphanesi var. Yani Ohri nere, İstanbul nere? Biz o topraklardan bir gün bu şekilde kopuşacağımızı hiç düşünmemişiz zaten yani. O yüzden Tuna bu anlamda çok ciddi bir sembol ve Tuna'yı kaybetmek bizim yüreğimizde kapanması mümkün olmayan bir yara açmış. Bu yarayı güncellemeye, bu yarayı taze tutmaya çalışıyoruz. Malumunuzdur, Bosna Hersek Savaşı'nda 1992-95'te bir Hırvat topçusunun saldırısıyla o meşhur Mostar Köprüsü yıkıldı. Evet, evet. Bunu çok şükür Türkiye'miz bunu aslında uygun bir şekilde çok kısa bir zamanda çok da büyük başarıyla onardı. O yıkılma olayından sonra Boşnaklar köprünün Boşnak tarafına kocaman bir taşa "Don't forget" yazmışlardı. Unutma. Evet. Sakın unutma. Unutmamak lazım. Bu bir kin nefret hesaplaşması değil. Ama orada kurduğumuz medeniyetin ve orada yaşadıklarımızın, orada yaptıklarımızın unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu noktaya gelene kadar, başladığımız günden bu tarafa önce Tuna'yı anlattık. Tuna'nın bizim için ihtiva ettiği anlamının üzerinde durduk. Sonra Tuna ile ilgili şiirlere girdik ama araya romanları soktuk. Halide Alptekin'in Ağlama Tuna'sı girdi. Selma Fındıklı'nın Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdisi girdi aramıza. Ve birkaç haftadan beri erteliyorum. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Safiye Erol'un, hemşerimizin bir ciğer deleni var. Ciğer delen kalesiyle alakalı. Hem bir edebi eser anlamında hem de yine Tuna boyunda yaşananların ifade edilmesi anlamında gerçekten bir şaheser. O da onu anlatacağız diye duruyoruz ama hep böyle araya Çok bereketli geldi Ciğerdelen. Hazır şiirlere ara vermişken Ciğerdelen'den de böyle bir adım uzaktayken bir hikayeyle bir şeyler anlatalım. Tuna boyunda yazılmış bir hikaye olsun. Çünkü Tuna boyunda yakılmış türkülerden daha önce söz ettik. Bir türkünün hikayesini Ali Şim'in, görmedin mi Ali Şim'i Tuna boyundayı anlattık. Ama Tuna boyunda sadece türküler yakılmamış, destanlar da yazılmış Tuna boyunda. Bu destanlar ya türküler gibi ayrılık kokmuş ya da yiğitlik makamında duran destanlar. İşte bugün eğer izniniz olursa böyle bir destanı paylaşalım. Bu destan Deli Mehmet'in destanı. Bu destan o kaleyi, palangayı ya da palankayı savunan kuru kadının destanı. Bu destan Rumeli'yi yurt yapan, Rumeli'yi vatan yapan serden geçtilerin, akıncıların, Gazian-ı Rum'un destanı. Palangayı savunan askerlerin başında bu destanda, bu hikayede kuru katı tarafından başında bulunan, kuru katı tarafından yazılmış bu hikaye ve halka söylenmiş uzun uzun. Zaten hikayenin bir yerinde de bunun halka söylenmesinden bir şikayet var. İnşallah bugün yetiştirebiliriz onu anlatırken. Sonra bu destan Estergon türküsünün yakıldığı o meşhur Estergon savunmasında kalenin içinde bulunan, hatta Nemçelilerle tercümanlık yapan, hemen Zigetvar'a yakın Peçu ya da Peç şehrinden olan İbrahim Peçevi, Peçevi İbrahim Efendi tarafından yazılmış, gazilerin kerametleri bahsinde yazdığı tarih kitabında. İlginç olan Sezin Hanım, bu hikaye ya da bu destan Süleyman Çelebi, hani Mevlid'in şairi, Mevlid-i Şerif'in şairi, yazarı, meşhur Bursalı, Bursa Ulu Camii'nin imamı olan, sonra da böyle bir eseri yazan Süleyman Çelebi tarafından da uzun süre Mevlid'e ek olarak yazılmış. Hı hı. Ve Mevlid-i Şerif okunurken de Mevlid'in bir yerinde, bir bahrinde ya da sonunda bu destan da hikayeyi kesik baş adıyla yine kıraatle insanlara okunmuş. Yine uzun süre o Tuna boyunda olan yerlerde gezinen meşhur seyyahımız Evliya Çelebi de bu destanı kaleme alan yazarlarımızdan bir tanesi. Şu çok önemli, destanda anlatılanlarla ilgili olarak Peçevi İbrahim Efendi'nin şu tespiti çok önemli. Diyor ki Peçevi, Türkçesini söyleyeyim zamandan kazanmak anlamında, eğer işte bu Deli Mehmet gibi gaziler olmasaydı, o zaman daha fethedilmemiş olan Zigetvar'a, bazı yerlerde bu Z artı S ile yazılıyor, Zigetvar'a bu kadar yakın ve dört cihetten, dört yönden, dört cepheden düşman ile kuşatılmış bir palangada, palanganın küçük bir kale olduğunu geçtiğimiz haftalarda söylemiştik ki yine de tekrarlamış olalım. Evet. Yani böyle bir palangada cenk etmek mümkün değildi diye yazar Peçevi, yani Peç şehrinden olan İbrahim Efendi yazdığı tarih kitabında. Şimdi gerçekten de bu husus aynı zamanda, yani Peçevi İbrahim Efendi'nin yazdığı bu durum bizim Tuna boyunu nasıl vatan yaptığımızın da aslında değişik bir ifadesinden başka bir şey değil. Destanın özüne gelelim Sezin Hanım. Bu destanda ya da bu hikayede anlatılanlar Tuna boyunda bir dönem Osmanlı Devleti'nin kızıl eleması haline gelmiş olan Zigetvar'da, ki biliyorsunuz Zigetvar bizim için çok önemli. Zigetvar'da yakın bulunan Kapuşkar kazası, bugünkü tabirle söyleyelim Kapuşkar ilçesi diyelim, ona bağlı bir palangada yaşananları anlatıyor. Girişgal palangası. Girişgal palangasını kuşatan Avusturyalılara karşı o palangayı savunan, işte orada bulunan o dönemde, o anda kuru kadı başta olmak üzere o palangayı savunan gazilerin ve bunların içinde veli ve abdal olduğuna inanılan Deli Mehmet'in hikayesi aslında bu destan. İlginçtir, asırlar sonra da meşhur tarihçimiz, önemli tarihçimiz, gerçekten de eserlerinin hepsini ezbere bilmesi gereken tarihçimiz Ömer Seyfettin'e ilham kaynağı olmuş. Ömer Seyfettin de hikayeyi kesik başı bir hikaye şekline dönüştürmüş ve hikayesine başını vermeyen şehit ismini vermiş. Zigetvar'a gelince, izninizle biraz da Zigetvar'dan söz edeyim. Zigetvar aynı zamanda Ali Paşa Camii'nin bulunduğu bir şehir. Fethinin ardından 1589 yılında Zirinli Meydanı'nda ve eski kentin dört kapısına giden dört yol ağzında yapılmış bu Ali Paşa Camii. Ali Paşa tarafından yaptırılmış cami hala ayakta, tertipli, merkezi barok üslubuyla yaptırılmış. Ama maalesef günümüzde o bölgede kalan birçok cami gibi kilise olarak kullanılmakta. Bu caminin minaresi 1715 yılında yıkılmış yıldırım düşmesi nedeniyle. 1780 yılında kubbesi yıkılmış. Mihrabı da 1910 yılında maalesef yıkılmış. Tıpkı suyu akmayan çeşmeler gibi camiler de cemaatlerini kaybedince böyle bahanesi yıldırım belki ama başka bahanelerle aslında gönül yorgunluğu, gönül yıkıntısı evet, yaşayarak yavaş yavaş sahneden çekilirler. Caminin kiliseye dönüşümü sonrasında İsvan Dörfmeister tarafından bu bir mimar kubbesi ve dua edilen arka kısımlarında bir fresko yapılmış. Orada Sultan Süleyman'la Miklos Zirinli'nin Zigetvar'ı savunan, bize karşı savunan komutanın adı bu. Onun ölümlerini tasvir ettik. Freskolar var şu anda. Zigetvar Ali Paşa Camii kilise olarak 1911 yılında Frikes Sulek tarafından yapılmış. Bir kere de 1973 yılında Pal Bozo isimli mimarlar tarafından yeniden yapılmış. Tabi bu yeniden yapılmalarda bize ait ne varsa
değiştirilmiş,
ortadan kaldırılmış evet. Maalesef kala kala camiden geriye sadece pencere ve kapılar bize ait kalmış. Olsun. Onlar da bize ait olduğunu gösteren en önemli belgeler.
Evet.
Bu arada çok fazla yeknesak gitmiyorsam burada çok ağır bir lodos var. Onun etkisiyle konsantrasyon sorunu yaşayabilirim. Affınıza sığınıyorum.
Estağfurullah hocam.
Bizim için Zigetvar'ın ayrı bir önemi olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Hikayeye girmezden evvel. Zigetvar bizim için önemli. Bildiğiniz üzere bizim Rumeli toprağına iki yürek
anlatmıştınız. Evet, geçen
evet iki kalp var orada evet, bizi evet. bekleyen, oraları biz yapan. Bunlardan ilkinden önce söz edeyim. 1389 yılında Gazi Mestan Ovası'nda Sultan Murat Hüdavendigar'ın yani savaş alanında şehit olmuş tek Osmanlı hükümdarının yüreği bunlardan bir tanesi. Hani 8 Ağustos 1389'da Kosova Ovası'na girdiğinde ortalığı toz dumana katan bir fırtına ile karşılaştığında ve o berat gecesinde Ab-ı Ruh-u Habibi Ekrem için Kerbela'da revan olan kan için mısralarıyla başlayan şiirsel duası olan Sultan Murat Hüdavendigar'ın yüreğidir. O güzelim duayı bugün izniniz olursa çok kısa,
çok iyi
çok
olur
kısa
hocam.
Atlayarak
lütfen,
paylaşayım
lütfen
ki
paylaşın.
Dua etmiş olalım. Demin okuduğum beytlerin Türkçesiyle başlayayım. Peygamberin yüzünün suyu, Ab-ı Ruh-u Habib-i Ekrem. Peygamberinin yüzünün suyu, Kerbela'da akan kan, ayrılık gecesinde ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışlar için lütfunu bizimle beraber kıl, ve muhafazanı bizden eksik etme ya Rabbi. Ya ilahi, mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulunum. Benim niyetimi ve sırlarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Ya Rabbi, onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya Rab, İslam ehline yardımcı ol. Düşmanın elini bizden uzak tut. Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak. Mücahitlerini ölüm ile ve bizi düşman oklarına hedef ettirme. Vücutlarımızı mezardan sakla. İslam'ı tehlikelerden uzak tut. Bunca senedir ettiğimiz duaları ve senin dinin uğruna yaptığım savaşları boşa çıkarma. Adımı kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde kara etme. İslam topraklarını ayaklar altında çiğnetme. Utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline getirme ya Rabbi. Ya Rabbi, bilirim İslam ehline lütufların çoktur. Bu lütuflarını da bu savaşta göster. Din yolunda, senin yolunda şehit olunacaksa beni de şehit eyle, ahirette mutlu bir yere ulaşayım. Şeklinde.
Tüylerim diken diken oldu hocam. Gerçekten.
Ama çok ben bu çok. Sultan Murat Türbesi'nde çok yakın bir zamanda gittim. Daha önce söylemiştim. Hala üzerimde tesiri var. Lütfen beni bağışlayın.
Sultan hocam, Murat ben de şu an siz de çok güzel seslendirdiniz. Yani o kadar hissederek hem seslendirdiniz hem okudunuz hem de böyle yüreklere işledi okuduklarınız.
Evet, Gazi Mestan Ovası'nda bu gömülü yüreğimiz ve onun üzerinde bir türbe var hala. İşte zigat var bizim için önemli dedim Sezin Hanım. Evet. İkinci yüreğimiz bizim zigat vardı. Zigat vardaki yüreğimiz Kanuni Sultan Süleyman'ın, yani muhteşem Süleyman'ın yüreği. Hani vicdanın senin kıblendir, kaybetme Süleyman diye kendine ferman yazan, kendini kontrol etmeye çalışan Kanuni Sultan Süleyman'ın yüreği. Nerede? Zigat var kalesi önlerinde. İşte hikayeyi kesik baş olarak da bilinen, destanımıza konu olan olay 23 Ekim 1554 günü yaşanacak olan Kurban Bayramı'ndan tam bir gün önce. Arife yani günü. Arife günü yaşanan bir olay. Bu tarihleri bu kadar net veriyorum. Neden? Bunları yazan az önce bahsettiğim Peçevi İbrahim Efendi. Onun tarihinde bunlar var. Kaldı ki aynı şekilde daha sonrasında Evliya Çelebi de bu olayı kaleme almış birisi. Girişgal Palangası ya da Girişgal Kalesi dizdarı olan Ahmet Bey, Girişgal'ın ya da Greykal diye okunur, bağlı olduğu Kapuşkar Kapuşkar kazasının fethedilmesi için düzenlenen bir askeri harekata katılır. Ahmet Bey oraya katılınca Greşgal Palanga zaten küçük bir palanga. Çok az kuvvet kalmıştır. Palanga küçük bir kale. Dört tarafı duvarlarla çevrili bir kale. Tekraren bunu söylüyorum. Çok geçecek anlaşılsın diye bunu söylüyorum. Evet, hala da Rumeli'de kullanılır. Bakın Bulgaristan'dan Makedonya, Kuzey Makedonya'ya girdiğinizde o Köstendil'dir Bulgaristan tarafındaki şehrin adı. Hemen orayı geçer geçmez Makedonya toprağına ayak bastığınızda ilk uğrak yeriniz kaza merkezi, il merkezine yakındır. Bunun adı hala Kriva Palanga. Kriva, yamuk, eğri, eğri kale anlamına gelir. Evet, bu Palanga'da dizdarın Ahmet Bey'in dokluğundan dolayı Palanga'yı yöneten, savunmasından sorumlu olan kişi Kuru Kadı ile adı bilinen bir zat-ı muhterem. O da bu durumu değerlendirmek isteyen Nemçelilerin saldırısı karşısında enteresan olaylar yaşamış Kuru Kadı. Hikayemizde bu dile getiriliyor. İşte Palanga'da askerin olmadığını, Osmanlı kuvvetinin çok az olduğunu bilen Zigetvar Kalesi'nin sahibi, o tarihte Zigetvar henüz fethedilmemiş, Kraçin ismi Nemçeliler var. Nemçe çok bilinmez Sezin Hanım. Bizim dilimizde dil bilmez anlamına gelir. Nemçe, Nemse, Nemçeli, Nemseli olarak kullanılır. Avusturyalılara bizim verdiğimiz isimdir Nemçeliler. İşte Nemçelilerin elinde Zigetvar Kalesi. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Az geçtiğimiz hafta Estergon'u anlatmıştık. Estergon'u söylerken demiştik ki Estergon Osmanlı Devleti'nin serhat boyu. Bizim serhat boyumuz. Kime karşı, yani sınırın öbür tarafında kim var? Nemçeliler var.
Biz
yani
niye öyle demişiz hocam?
Estergon'a.
Evet, yani Nemçeliler yakın. Diye niye Avusturyalılara demişiz? Yani şöyle, neden dil bilmediklerini söylemişiz?
Türkçe bilmediklerinden olsa gerek. Bizim onlara verdiğimiz isim bu. Nemse dil bilmez. Herhalde yani bizim dilimizi bilmiyorlar. Biz de onların dilini bilmiyoruz. Nemçeli demişiz onlara. Evet. Avusturya'ya verdiğimiz isim bizim. Nemçe.
O tarihteki Avusturya.
Evet, evet.
Evet, Zigetvar Kalesi'nde de Avusturyalılar var. En üstün Kanuni Sultan Süleyman'ın yüreğini oraya koymamışız ve kaleyi fethetmemişiz. Bu arada parantez açalım. Zigetvar'ın önünde Kanuni Sultan Süleyman'ın yüreğini gömdüğümüz zaman Zigetvar Kalesi henüz fethedilmemiş. Kaleyi fetheden kim? O toprakların bir yiğit evladı Sokollu Mehmet Paşa. Sokol nerede? Sokol, Sokol Köyü, Dirina Nehri üzerinde birilerine göre Aşk Köprüsü, birilerine göre Dirina Köprüsü adını alan o İvan Drinç'in meşhur eseri Dirina Köprüsü var ya, işte o köprüyü Mimar Sinan'a yaptıran Osmanlı sadrazam. Orada o da Kanuni Sultan Süleyman vefat edince devam etmiş fethe, Zigetvar Kalesi'nin fethini gerçekleştirmiş. Daha sonra henüz Zigetvar bizde değil. İşte başında Kraçin isimli bir komutan var. Nemçin, Avusturyalı. O da Greşgal Kalesi'nin bu durumunu görünce 2000'e yakın askeriyle beraber bu kaleyi muhasara altına almak ister ve muhasara eder. Muhasara etmek, kuşatmak. Kaleyi kuşatır. İşte hikayemiz o kuşatmada 2000'e yakın askerin kuşattığı Greşgal Kalesi'nde bulunan toplam 114 kişilik bir akıncı, bir geri hizmet ekibinin, grubunun yaptığı savunmadır. Kalede 114 kişi vardır ama 114 kişinin de hepsi akıncı değildir. Bazıları geri hizmette, bilirsiniz, mutfakta hizmet yapar, evet, işte ayak işleri yapar, meydancılık yapar. Bunların bir kısmı da böyle. Ama bunların hepsi orada, yine İbrahim Peçevi'nin sözleriyle söyleyelim, akıncı olarak oradalar. Yiğit olarak oradalar, serden geçti olarak oradalar. İşte hikayemiz böyle başlıyor. Ben devam edeyim. Süremiz konusunda siz uyarırsınız, evet, ona göre toparlarım.
Hocam, destanın tamamını bitirecek miyiz bugün programda, onu da sorayım size.
Vallahi destanın tamamını bitirirsek
süremiz yetmez uzun herhalde.
Biraz uzun sürer. İsterseniz ara verelim.
Hocam şöyle yapalım. Hani isterseniz bu destanın tamamına bugün anlatmayalım, tüketmemiş oluruz. Tamam. Yani en azından hani kısacık geçersek belki tadını alamayız ya da dinleyicilerimiz onun tadına varamazlar. Bir giriş yapmış olalım müsaadenizle. Hani birkaç dakikayla toparlayıp sonrasında önümüzdeki haftada tam da destana böyle tadıyla, tuzuyla dinlemiş olalım.
Çok da güzel olur. Çok teşekkür ederim. Şöyle diyelim o zaman. Nemçelilerin bu 2000'e yakın askerle, başlarında bir komutanla kaleyi kuşatmalarıyla başlayan olaylar zinciri söz konusu. Nemçeliler, burada kalacağım, önce kalenin vire ile teslim edilmesini isterler. Vireyi geçtiğimiz haftalarda söyledim ama çok kısa söyleyeyim. Vire harp etmeden kalenin teslim edilmesidir. Bakın, enteresandır. Bu din vire ile alınmıştır. Edirne vire ile alınmıştır. Vire ile alınmak demek, o günkü harp hukukundaki 3 gün yağmalanmasına izin verilir oradaki ganimetlerin. Hı hı. Ama vire ile alındığı zaman bir kaleye zarar verilmez. Bu vireyi bana hatırlatın. Biz vireyle vermedik ama vireye yakın bir şekilde teslim ettiğimiz bir Kudüs'ümüz var bizim. 410 yıl yaklaşık olarak alındıktan 410 yıl sonra uygun olduğumuz bir programda Tuna'dan şöyle bir Şeria Nehri'ne doğru, Ölü Deniz'e doğru bir uzanalım. Kudüs'teki varlığımızı, Kudüs'te Kudüs'ü bıraktıktan sonra olanlarla alakalı çok kısa bir anekdot,
çok
bir gün anlatalım.
Çok güzel olur hocam. Hatta isterseniz önümüzdeki hafta bu Deli Mehmet'in destanını bitirdikten sonraki hafta, yani bir sonraki hafta tam da böyle sıcağı sıcağına giriş yapabiliriz. Çok da güzel olur.
Orada Kudüs'te neyi bıraktığımızı, evet, nasıl bıraktığımızı da güncellemiş olur.
Evet, sağ olun hocam.
Onu kenara koyalım. Bugün şöyle diyelim, izniniz olursa, şehri vire ile, Greşgal Kalesi'ni vire ile Nemçeliler isterler ama kale vireyle, vire teklifi reddolunur diyelim. Tam da bu vire olayından başlayalım.
Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, salınıza, yüreğinize sağlık. Öyle de böyle masalsı anlatıyorsunuz ki insan gerçekten sizi dinlerken kendini otuna boyunda geziniyormuş gibi hissediyor.
Çok çok teşekkür ederim.
Sesinize, salınıza sağlık. Sağ olun hocam. Görüşmek dileğiyle öyleyse önümüzdeki hafta inşallah.
İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız Tuna Boyundan köşemizde bizlerle birlikteydi. Tuna yazılan şiirleri konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Sonrasında romanları konuştuk. Bugün de Tuna'ya yazılmış bir destanı konuşmaya başladık. Deli Mehmet'in, daha doğrusu Kuru Kadın'ın, Serden Geçtiler'in, Akıncılar'ın, Gaziani Rum'un destanı olacak bu destan. Bir giriş yaptık. Önümüzdeki hafta tadıyla tuzuyla dinlemek üzere hocamızdan iznini istedik. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz kaldığımız yerden. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan'a müzikle devam ediyoruz.
Kordan bir ateş yaktı seni, küllere döndün. Sessiz bir dua gibi adını heceleyen dillere küstün. Yanıldım, hani kederli hep ağlayan yanım, sessiz bir dua gibi içinde saklı öksüz anılarım.
Söz Uçar.
Güne Bakan Söz Uçar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda eğitimci yazar Sait Köşk var. Sayın Köşk, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Köşk'ün çok kıymetli kitapları var. Biz de bugün o güzel kitaplardan birini sizlerle buluşturacağız. Yarigar kitabımızın adı. Söylemesi zor ama anlamı da bir o kadar değerli. Tabii öncelikle kitabımıza geçmeden önce değerli eğitimci yazarımızı biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Sizden rica etsek şöyle çok kısa, bugünlere bu kitaplara nasıl emek verdiniz, neler yaptınız, biraz anlatır mısınız Sayın Köşk?
Evet, şimdi biraz kendimden bahsedeyim. Kahramanmaraşlıyım ben. 1966'da doğdum. Evliyim, işte 3 tane çocuğum var. Bir de torunum var şu anda. Öğretmenlik yaptım. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik yaptım. Kitaplarla olan haşir neşir oluşum küçüklük öğrencilikten beri
öğrencilik
var.
Öğrencilik yıllarınıza dayanıyor değil mi?
Öğrencilik yıllarından bu zamana kadar var. Bazen işte gene o yıllarda okuyorduk çok yoğun bir şekilde. Sonra alıp sattık kitap evi gibi. Sonra basıp sattık, yayınladık. Sonra da kendim yazdım. Bu şekilde bir ilerleme oldu. Kitap konusunda, yayın konusunda.
Ne iyi ettiniz.
Böyle evet.
Kitaplarınız benim hatırladıklarım Hemdem var değil mi? Hemhal var, Yol Arkadaşım var. Aslında hepsi böyle insana dair, insanlarla dostluğa, sevgi dolu bir arkadaşlığa dair kitaplar. Bugünkü bizim dinleyicilerimize paylaşacağımız da Yâri Gâr kitabı.
Evet.
İsmi de söylemesi de çok aslında zor gibi görünüyor ama dedim ya anlamı da belki anlamının gücünden alıyor bu zorluğu. Biraz dinleyicilerimize bahseder misiniz? İsmi neden böyle kitabımızın? Ne anlama geliyor?
Yâri Gâr ismini ben ilk duyduğum zaman çok beğenmiştim. Çok sevmiştim ki bu ismi. Ve daha sonra da kitabımıza vermek şey oldu, güzel oldu. Ama öncesinde bizim bu kitaptan önce Hemdem vardı. O da yine böyle bir çok yakın dost, arkadaş anlamına geliyor. Yine ikinci kitap olarak Hemhal dedik. Böyle haldaş, aynı hal içerisinde bulunan. Dolayısıyla bunu da onların bir devamı olarak Yâri Gâr olarak, yani mağara arkadaşı. Bu mağara arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in sıfatı. Dolayısıyla peygamberimizle beraber hicret ediyor. Aslında Hazreti Ebu Bekir daha önce hicret etmek istiyor ama Hazreti Peygamber her zaman onu durduruyor.
Şartların biraz el bekle. Vermesini bekliyor.
Evet, sanki kendisi için saplıyor gibi ama Hazreti Ebu Bekir bunu pek fazla anlamıyor. Ama sonrasında hazırlan yarın gidiyoruz dediğinde hakikaten Hazreti Ebu Bekir bu durumdan çok memnun kalıyor. Tabii yolculuğu biliyorsunuz zaten. Sevir mağarasına geliyorlar. Sevir mağarasında birkaç gün kalıyorlar ama o kalma esnasında işte mağara arkadaşı, ikinin biri olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer Hazreti Ebu Bekir. Mağara arkadaşı olarak, yol arkadaşı olarak zikredilir. Ve ben bu ismi çok sevmiştim. Dediğim gibi Hazreti Ebu Bekir sadece mağara arkadaşı olarak kalmıyor. Hicret esnasında da Hazreti Peygamber'in bir önünde, bir sağında, bir solunda, bir arkasında böyle etrafında sanki dört dönüyor hicret ederken. Soruyor Peygamberimiz niye böyle yapıyorsun diye. O da diyor ki önde yürürken birden aklıma geliyor ya arkadan saldırırlarsa arkaya geçiyorum. Arkadan giderken birden aklıma geliyor ya sağdan saldırırlarsa sağa geçiyorum. Böyle bir meşakkatli bir yolculukla hicreti tamamlıyorlar. Ama dediğim gibi Hazreti Ebu Bekir gerçekten tam bir Yâri Gâr olarak yerini alıyor. Yani
şöyle aslında kendinden daha çok bir başkasını düşünüyor olabilmek. Günümüzde hep empati diyoruz ama bence bu empatiyi tamamen aşan o dostluğu hani kendinden daha çok birini düşünüp değer verebilmek, sevebilmek apayrı bir şey olsa gerek. Öyle değil mi? Sizin hiç hayatınızda oldu mu böyle bir Yâri Gâr'ınız Sayın Köşk?
Yani böyle Yâri Gâr olarak arkadaşlarımız elbette ki dostlarımız oldu. Tabii ki eşimiz mesela bu anlamda Yâri Gâr'ımızdır. Evet. Her zaman için böyledir. Dolayısıyla
şunun için sordum yani, hani ona mı atfettiniz acaba belki de bu yazdıklarınızı diye? Hani sizin
evet,
de...
üçüncü kitabı artık ona atfetmiştim.
Ne iyi ettiniz. Evet. Bir de hayatınızda şöyle bir şey okudum. Ben işte sosyal medyadan da çok fazla insanlara ulaşmaya çalıştım ama bir kişi için aslında yaptım bu amacımı. Hala o yolculuğum devam ediyor diyorsunuz. Hani o bir kişi midir bu Yâri Gâr acaba diye de kendi kendime düşünmeden edemedim.
Evet, o özel biri değil aslında. Yani herhangi birisi. Evet. Yani bir kişiye sebep olabilmek diyebiliyorsunuz.
Evet, onun için sordum. Şey bunu anlatmanızı rica etmek için sordum zaten.
Evet, yani sadece o bir kişi değil. O bir kişiyi ben bilmiyorum, tanımıyorum. Ama o bir kişiye etki edebilirsem, herhangi bir kişi.
Evet.
Ve bu yazdıklarımızla onun hayatında olumlu bir oluşturabilirsem, tabii ki kendimi bahtiyar hissedeceğim demiştim.
Sayın.
Dolayısıyla hala o bir kişi, tabii ki bir sürü geri dönüşler alıyorum, bir sürü farklı şeyler de alıyorum ama hala diyorum ki hayır ben o bir kişiyi arıyorum.
Hala arıyorum.
Ve yani yazdıklarımızı da hep o bir kişi için yazıyoruz. Birilerine sebep olabilmek bütün gayem bu yani.
Evet, ne iyi etmez. Evet. Bu bana şu denize gönderilen deniz yıldızı hikayesini hatırlatır hep.
Evet.
Belki deniz için bir şey değişmeyecek ama o deniz yıldızının hayatı değişecek. Yeniden hayata kavuşacak. Öyle değil mi? Siz de onu, yani bunu hissettim ben de dinleyicilerimizle böyle sizin sesinizden paylaşmak istediğim için sormak istedim. Kitabınıza da yine şöyle geri dönecek olursak kitabınızda diyorsunuz ki işte Değirmen İki Taştan, Muhabbet İki Baştan. Tabii kitabın kapağının kapağında da iki böyle güzel, insanın canını çektiren, hatta böyle dostlarla içilecek iki demli çay bardağı var. İçinde de tabii evet, o tavşan kanı rengiyle çay var. Demek ki çayın da bu yolculukta, bu arkadaşlık yolculuğunda eşlik eden güzel bir eşlikçi olduğunu düşünüyorsunuz. Hatta şöyle bir yazı var takdim bölümünde: çaylar hazırsa sayfayı değiştirebilirsiniz,
evet,
demişsiniz. Evet. Anlatır mısınız o çayın kültürümüzdeki yerini, sizi kitaba anlatmanızı sağlayan sebebi?
Yani insan yalnız yaşamak için yaratılmamış tabii. Ona bir eş, bir dost sunulmuş. Muhabbet olmadan olmuyor. Muhabbet için saygı lazım, sevgi lazım. Muhabbetin de vazgeçilmez enstrümanı çay. Yani bu sohbetlerde, Feride ile yapmış olduğum tüm sohbetlerde ya çayı koyuyordur, ya çayından bir yudum alıp öyle konuşuyordur, ya da çayından son yudum alıyordur. Hmm. Dolayısıyla biz çayı böyle her şeyde kullandık. Hatta bu kitabın kapağında, Yarın kapağında önce kahve koymuşlardı. Kahve fincanını koymuşlardı.
Yok mu dediniz siz?
Dedim hayır, ben bunu istemiyorum dedim. Bizim Hemdem'de de çay tabağı vardır mesela. Hemdem'de çay tabağı, hem halde de çay tabağının mavi şekli vardır. İşte birinde çay kaşığını koyduk, birisinde şeker koymadık, birisinde en son geldik bardak kısmına. Bardağı da bu Yarigar'da kullanmıştık. Yani kahveyle pek fazla kendim aram yok. Pek fazla yani kahveyle ilgili. Dolayısıyla belki her defasında çayı gündeme getirmem de o sebepleri olabilir. Bir iki yerde kahve geçer ama o kahvenin de farklı nedenlerle, kahvenin kendisi yazımızın konusudur. Hmm. O şekilde, ondan dolayıdır.
Ay çok iyi etmişsiniz. Evet. O kadar hani sıcak bir kitap kapağıydı ki ben bunu da yine dile getirmeden edemedim. Şimdi Feride'den bahsettiniz ya az önce. Biraz da Feride'yi konuşalım. Sizin tabii iç sesiniz bunu, hani kitabı hemen ilk cümlesini okuyanlar anlayacaklar. Feride'yi evet, şöyle merak ettim açıkçası Sayın Köşk. Hani Feride sizin için kaç yaşlarında örneğin olabilir? Öğrenmeye çok aç belli, öğrenmek istiyor ama zaman zaman size öğretmenlik yaptığı da oluyor. Hani nasıl duygular içinde, bu nasıl bir iç sesin anlatımı, neden böyle bir anlatıma başvurdunuz?
Evet. Şimdi tabii normalde her sabah, ben normalde bunu dediğim gibi, siz de dediğiniz az önce bahsettiğiniz, sosyal medyadan paylaştığım yazılardan oluşan bir kitaptır bu. Dolayısıyla orada bunu paylaşırken daha çok iç sesimle konuşuyordum başlangıçta. Hı. Daha sonra dedim ki ben bu iç sese bir isim vereyim. Ve nasıl bir isim olsun? Feride ismi olsun. Ve Feride'nin kendisinde de, Feride'nin anlamı da şeydir, yalnızdır, tektir, biriciktir. Böyle bir özel bir anlamı da vardır. Dolayısıyla yani Feride aslında belli bir yaşta değil. Yani işte bazen genç bir, bazen işte bir annedir, bazen bir öğretmendir vesaire. Farklı yaşlarda. Ve bu, buradaki Feride zaman zaman işte bana bazı sorular soruluyor. Zaman zaman Instagram'da, işte şurada burada vesaire sorular sorulduğu zaman o soruya cevap verdiğimde, bunu eğer paylaşmak istiyorsam genel anlamda Feride olarak paylaşıyorum. Hmm. Feride bana şöyle bir soru sordu vesaire gibilerinden. Dolayısıyla belli bir yaşı yok. Böyle bir şey.
Evet. Hatta en önemli sorulardan biri de kitaptaki şu neciyiz, değil mi? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Hani kitabın farklı farklı bölümleri var. Özellikle 4 kitap bölümünde bunu da soruyor Feride. Bu evet, soruların cevabını merak ediyor. Aslında bu sorunun cevabını yalnız Feride değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi, herkes bir şekilde kendi kendine soruyor. Ama belki sormaya cesaret edemiyor. Belki sorunca cevap alıp alamadığının farkında değil. Siz biraz galiba bu sorulara cevap arıyorsunuz kendinizde, o soruyu yönelterek.
Evet, ağırlıklı olarak bu sorular var. Yani mesela işte ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Ama bu sorular genel anlamda şöyle bir soru. Yani insanlığın başlangıcından bu zamana kadar sorulmuş bir sorular. Bütün filozoflar bunun üzerinde yazıyorlar.
Elbette, evet.
Yani dolayısıyla aslında bu sorunun cevabı da tabii en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani evet, Kur'an-ı Kerim'de bunu bulabiliriz. İşte ben Allah'ın kuluyum yani. Bütün bir kainat benim için yaratılmış. Dolayısıyla yani necisin sorusunun cevabı ben Allah'ın kuluyum diyorum. Yani ondan sonra mesela niye gelmişim bu dünyaya? İmtihan olmak için geldim ve tekrar ahirete dönüp burada yapıp ettiklerimin hesabını vereceğim. Şimdi bizim kitaplarımızın hepsinin son bölümünde sonsuzluk bölümü vardır. Sonsuzluk bölümünde de hep ahiret inancına yönelik bir takım sohbetler yaparız. Yani eğer bir insan gerçekten ahiret bilincine sahipse, yani yeniden dirilip burada yapıp ettiklerinin hesabını verebilecek bir konumda olduğunu düşünüyorsa, o zaman zaten bu insandan kötü bir insan olmaz. Yani biz eğer bir takım değerlerden yoksulsak, yani ahiretle ilgili olan inançlarımızda biraz zayıflık var demektir. Yani evet. Bütün bu yapıp ettiklerimiz sanki burada kalacakmış gibi bir hareket içerisinde. Bu anlayış içerisinde olduğumuzda sıkıntı başlar diye düşünüyorum.
Evet, yani şöyle diyorsunuz aslında, insanoğlunun belki kendini bulma arayışını ben de bu kitaptaki dizelerde, cümlelerde bir şekilde o aramayı, insanların evet. sorduğu soruları çözmek için çaba sarf ettim diyorsunuz. Biraz o yazım sürecini de anlatmanızı rica edebilir miyim? Hani ilk masanın başına oturulur, kalem kağıt ele alınır veya bilmiyorum belki de bilgisayar başına oturdunuz, bilgisayarda yazdınız. Hani sosyal medyadakileri birleştirdim dediniz ya. Bu evet. Nasıl oluştu? Biraz o süreci anlatır mısınız? Örneğin ne kadar zamanda oluştu bu kitap?
Yani şimdi ben her gün, yani yarın ne yazacağımı pek fazla bilmezdim bu konuda.
Doğaçlama yazıyorsunuz.
Bir ön hazırlığım yok ama tabii ki bir okuduğum bir kitaptan esinlenmişimdir ya da gelen bir sorudan esinlenmişimdir. Ama bu tarzda her sabah yazma ihtiyacı hissedince, dolayısıyla birdenbire gelen bir şey, yani yarın yazacağımı hakikaten bilemem. Bilmiyorum da. Bir ön hazırlığım elbette ki var ama onu mu yazacağım ya da şunu mu yazacağım vesairesinde gibi. Tabii okuduğum kitaplardan çok esinleniyorum. Yani etrafımdaki insanlarla olan sohbetlerimizden çok esinleniyorum. Dolayısıyla bunları ifade etmeye çalışıyorum ama konuları seçerken de daha çok şöyle bir konu seçiyorum. Yani bizim hayatımızda aslında var olan, bildiğimiz fakat üstü böyle tozlanmış olan şeylerin tozunu almak gibi. Yani özellikle bir ders vermek, özellikle bir şey vermek anlamında da değil. Yani bildiğimiz şeyleri gün yüzüne çıkarmak gibi böyle bir şeyle yazmaya çalışıyorum. Ve daha çok anlaşılır olmak çok önemli. Yani böyle bir şey kelimeler kullanmamaya çalışıyorum. Nedir o anlaşılmayacak. İşte efendim oradaki anlamı biraz zorlaştıracak. Ben bir okuyuşta evet burada ne anlatılmak isteniyor diye düşünmesini istemiyorum. Yani okuyucunun direkt anlamasını istiyorum bu anlamda. Yazım sürecini bu şekilde ilerletiyorum. Genel anlamda böyle.
Şu anda üzerinde çalıştığınız yeni bir kitap daha var mı?
Yani şu anda yine Feride ile yaptığımız sohbetler var. Ama bu sohbetleri daha çok Aslı Saadet'te yapıyoruz şu anda. Oradaki olayları sahneliyoruz. Oradaki olayları bu zamana aktarmaya çalışıyoruz. Biraz farklı bir dille. Biraz böyle bir duygusal yönü ağır basan bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla öyle bir çalışmamız olacak inşallah gelecekte. Ama şu an her gün yazıyorum yine.
Çok gelecek kitabı da gerçekten çok merak ediyoruz. Hatta ben şu anda şunu da merak ettim. Hani dediniz ya Feride aslında tek demek, biricik demek, yalnızlık demek. Acaba Feride'nin bir yâri gârı olur mu? diye de aklımdan geçmedi değil. Eğer öyle olursa onu da öğrenmeyi bir sonraki inşallah kitabınızda çok isteriz. Bu benim kendi adıma hissiyatım. Paylaşmak istedim sizinle.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Köşk katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah dediğiniz gibi bu kitaptaki tüm cümlelerinizin, tüm o üstü örtük, tozlu dediğiniz her şeyin Feride'ye, Feridelere daha doğrusu ulaşması ve bir gün birinin hayatına dokunması temennisiyle çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sevgili saygılarla. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Sait Köşk telefon hattımızın diğer ucundaydı. Özellikle Yargar kitabını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Size de keyifli okumalar diliyoruz. Eğer bu kitabı okumak ve siz de içinizdeki o iç sesinizle konuşmayı hayal ediyorsanız bence güzel bir yol arkadaşı olacak size bu kitap. Söz Uçar köşemizin ve aynı zamanda programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlı, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik